Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kâriya suresini dinliyoruz.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Başa çarpıp patlak verecek olan kıyamet. Nedir o çarpıp patlak verecek olan? Sana o çarpıp patlak verecek olanı bildiren nedir? İnsanların her yana dağılmış pervaneler gibi olacakları gün ve dağların da etrafa saçılmış renkli yünler gibi olacakları gün. İşte kimin tartıları ağır basarsa artık o hoşnut olunan bir yaşama içindedir. Kimin de tartıları hafif kalırsa artık onun da anası hafiyedir. Onun ne olduğunu sana bildiren nedir? O oldukça kızgın bir ateştir. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18:50 ile 20:20 ve dünya saatiyle 15:50 ile 17-20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ile 22-20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.farstudy.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 12 Farvardin 1400, Hicri Kameri 18 Şaban 1442 ve Miladi Takvimle 1 Nisan 2021 Perşembe. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, 12 Farvardin İslam Cumhuriyeti Referandumu Yıl Dönümü ve Nevruz Bayramı Özel Programı adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mehtap Hameni.
Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran İslam Cumhuriyeti ordusu Hicri Şemsi 12 Farvardin İran İslam Cumhuriyeti gününün düşmanların komploları ve şahlık despot rejimine son verildiği gün olarak niteledi. Filistin direnişi karşısında Amerika'nın maksimum destek siyaseti yenilgiye uğradı. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran halkına karşı yaptırımların devamının insanlık dışı olduğunu belirtti. İran Covpars aşısı 94 gönüllüye enjekte edildi. Ve Türkiye'de vaka sayısı 40 bine yaklaştı. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti ordusu Hicri Şemsi 12 Farvardin İran İslam Cumhuriyeti gününün düşmanların komploları ve şahlık despot rejimine son verildiği gün olduğunu belirtti. İran'ın bildirdiğine göre İslam Cumhuriyeti ordusu, İslam Cumhuriyeti günü münasebetiyle dün yayınladığı bildiride şunları kaydetti. Bugün şahlık despot rejimine basiretli kadın ve erkeklerin son verdiği ve İran İslam Cumhuriyeti kutsal düzene maksimum oy verdiği muazzam ve şanlı İslam inkılabının müstekbir düşmanları ve komplolarına karşı durarak, İnkılap treninin bağımsızlık ve özgürlüğün görkemli yolunda ilerlemesini sağladıkları günü hatırlatıyor. İran İslam Cumhuriyeti ordusunun bildirisinin devamında şanlı İslam inkılabının aziz halkın çeşitli kesimlerinin inkılapçı ve bilinçli hareketiyle Hicri Şemsi 1358 yılı 12 Farvardin gününde tespit edildiği ve yücelmek ve iftihar yolunu izlediği 8 yıllık dayatma savaşı, zalimane yaptırımlar ve çeşitli siyasi, kültürel komplolar ve askeri tehditler gibi büyük olayları geride bırakarak gurur ve ihtişam zirveleri fethettiği belirtiliyor. İslam İnkılabı'nın İmam Hümeyni'nin liderliğinde muazzam zaferi ardından Hicri Şemsi 1358 miladi 1979 yılı Farvardin ayında İslam Cumhuriyeti referandumu ülke çapında düzenlendi. Yapılan referandum sonucu Hicri Şemsi 12 Farvardin 1358 miladi 1 Nisan 1979 tarihinde açıklandı. Buna göre referanduma katılabilen seçmenlerin %98'i İslam Cumhuriyeti nizamına evet oyu verdi.
İran İslami Şura Meclisi, Filistin İntifadası'nı destekleyen Uluslararası Konferans Sekreterliği, Filistin halkının direnişinin Amerika'nın Siyonist rejime maksimum destek ve Arap ülkelerinin ihanetinin yenilgiye uğramasına sebep olduğunu belirtti. İslam'ın bildirdiğine göre destekleyen, dün Filistin'de 45. Toprak Günü nedeniyle İran İslami Şura Meclisi Filistin İntifadası'nı destekleyen Uluslararası Konferans Sekreterliği'nin yayınladığı bildiride Filistin halkı bugün her zamankinden daha çok özgürlük ve ana vatanlarına geri dönmek için daha kararlı ve azimli olduklarını, buna karşın Siyonistlerin her zamankinden daha aciz olarak dağılma ve düşüş yolunda olduğu bir durumda Toprak Günü'nü kutladıkları ifade edildi. Bildiride şöyle denildi. Bugün Siyonizmin Amerika'nın desteği ve bazı Arap ülkelerinin ihanetine rağmen tüm hileleri yenilgiye uğramıştır. Direniş ve Filistin halkı güçlü ve çelik irade ile meşru haklarının gerçekleşmesi için önemli adımlar atmıştır. İran İslami Şura Meclisi, Filistin İntifadası'nı destekleyen Uluslararası Konferans Sekreterliği, Filistin'e destek veren tüm parlamentolara seslenerek bugünün kutlanmasını, Filistin halkının meşru hakları, özellikle tarihi ve dini toprakları ve özellikle de kutsal Kudüs Şerif'in tamamen işgalden kurtarılması için onlara yardım edilmesini istedi.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani, yaptırımların devam etmesinin İran halkına karşı insanlık dışı bir hareket olduğunu söyledi. Muhabirimizin bildirdiğine göre Hasan Rouhani dün Korona ile Mücadele Genel Merkezi Uzman Komite toplantısında yaptığı konuşmada İran halkına karşı yaptırımların devamının insanlık dışı bir hareket olduğuna işaretle ilaç ve aşıya ulaşabilmenin tüm ülkelerin yararlandığı en bariz haklardan olduğunu, fakat İran halkının bu doğal haktan mahrum bırakıldığı ve bu hakkın alınmasının büyük bir zulüm ve insanlık dışı bir eylem olduğunu söyledi. Rouhani, eski Amerika hükümetinde başlayan ve yeni hükümette de devam eden İran halkına karşı ekonomik savaş ve yaptırımlara işaretle İran'a aşı ve ilacın gönderilmesinin engellenmediğine dair tüm iddialara rağmen mevcut bilgilere göre yabancı aşının satın alınmasında çok ciddi sorunların var olduğunu belirterek bu insanlık dışı eylemlerin halkın hayatı ve sağlığını hedef aldığını ifade etti. Rouhani konuşmasının devamında şunları kaydetti. Geçen sene Sağlık Bakanlığı yabancı ülkelerden aşının ithalatı için gerekli izinleri hükümet ve korona ile ulusal mücadele komitesinden aldı ve gerekli planlamayı yaparak COVAX ve üretici ülkeler ile anlaşmaları imzaladı. Fakat zalimane yaptırımlardan kaynaklanan engeller maalesef söz konusu taahhütlerin gerçekleşmesini engelledi.
Razi Enstitüsü'ne ait İran korona aşısı Covpars 94 gönüllüye enjekte edildi. İran'ın bildirdiğine göre Covpars, Razi aşısı klinik araştırmasının baş araştırmacısı Saif Kelanteri dün yaptığı açıklamada araştırmalara müdahale veya durdurulmasını gerektirecek herhangi bir önemli yan etkinin şimdiye kadar izlenmediğini belirtti. Kelanteri, Covpars aşısının klinik çalışmaları durumu hakkında da gerekli şartlara sahip olan gönüllülerden 94'ünü aşılandığını, bunlardan 18'in ikinci dozu da aldıklarını ve bu aşamanın sonuna kadar da 39 gönüllünün daha aşılanacağını belirtti. Razi aşısı klinik araştırmasının baş araştırmacısı, yapılan incelemelerin şimdiye kadar bu aşının yan etkilerini az veya yan etkisiz olduğunu, gönüllülerde ateş ve eklem ağrıları gibi bulgulara rastlanmadığını belirtti. İran'ın ikinci korona aşısı olan Razi Covpars, Razi Serum ve Aşı Araştırma Enstitüsü tarafından ve Dünya Sağlık Örgütü talimatları ile üretilmiştir. Rekombinant ve korona proteini olan enjekte edilebilen inhalasyon olan bu aşının klinik çalışmaları 28 Ocak 2021'de başladı.
Türkiye'de son 24 saatte 39.302 yeni vaka, 1.401 yeni hasta tespit edildi. 152 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte 240.012 COVID-19 testi yapıldı. 39.302 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı. 152 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 1.401 oldu. Son 24 saatte 19.193 kişinin COVID-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3.014.226'ya yükseldi. Toplam test sayısı 38.578.057'ye ulaştı. Vaka sayısı 3.317.182, vefat sayısı 31.537, ağır hasta sayısı 2082 oldu. Haftalık verilere göre bu hafta hastalarda zatürre oranı %3,6, yatak doluluk oranı %54,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı %63,2, ventilatör doluluk oranı %27,1, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat olarak kayda geçti.
Çin Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada koronavirüsün Amerika'nın askeri laboratuvarından sızmış olabileceğini duyurdu. Muhabirimizin bildirdiğine göre Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, Dünya Sağlık Örgütü bildirisine karşı koronavirüsün Amerika'nın Fort Detrick askeri laboratuvarından sızma ihtimalinin bulunduğunu diyordu. Çinli diplomat virüsün söz konusu laboratuvardan sızma ihtimalinden söz ederek, fakat Detrick kapılarının ne zaman açılacağını sordu. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü neden kimsenin Detrick'ten söz etmediğini sorarak söz konusu deneylerle ilgili haberlerin 2019 yılında yayımlandığını fakat her şeyin hemen gizlendiğini ifade ederek bu sessizliğin sebebini sordu. Amerika'nın biyolojik laboratuvarlarına olan Fort Detrick 4. sınıf laboratuvarlardan biridir. Amerika söz konusu biyolojik deneyleri kendi toprakları dışında ve Ukrayna, Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti gibi ülkelerin topraklarında gerçekleştirirken her yıl binlerce insanın ölümüne sebep oluyor.
İran İslam Cumhuriyeti Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı, İran ve Çin İşbirliği Belgesi'nin iki ülke arasında çeşitli alanlarda gelecek yıllar içinde işbirlikleri rehberlik için bir yol haritası olduğunu söyledi. İran'ın bildirdiğine göre Seyyid Kemal Harrazi, İran İslam Cumhuriyeti ve Çin arasında imzalanan kapsamlı işbirliği programı belgesini işaretle, söz konusu belgenin iki ülkenin siyasi, stratejik, ekonomik ve kültürel alanlarda uzun vadeli işbirliği başlıklarını içerdiğini söyledi. Harrazi söz konusu işbirliği belgesi içeriğinin tamamen açıklanmaması hakkında da söz konusu belgenin ülkelerin uluslararası güvenlikleri ile ilgili olduğunu ve ülkelerin benzer belgeleri yayınlamamasının kabul edilen bir protokol olduğunu söyledi. Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı, stratejik işbirliği belgesinin içeriği de herhangi konuda bir anlaşmanın imzalanması için her iki ülkenin meclisi tarafından onaylanması gerektiği ve söz konusu anlaşma metinlerinin kamuya açıklanması gerektiğinin altını çizdi. 25 yıllık program olarak bilinen İran İslam Cumhuriyeti ve Çin arasındaki kapsamlı işbirliği program belgesi, Tahran'da iki ülke Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif ve Wang Yi tarafından imzalandı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bir düşünce enstitüsünde yaptığı konuşmada Tahran ve Washington arasında nükleer anlaşma konusunda uzlaşma fırsatının bulunduğunu söyledi. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Volda Diyalog Kulübü'nün oturumunda konuşan Lavrov, nükleer anlaşma konusunda İran ve Amerika arasında uzlaşma fırsatının olduğunu belirtti. Batı Asya bölgesi ve çeşitli uluslararası konular hakkında Volda Diyalog Kulübü'nde görüş bildiren Lavrov, dünkü konuşmasının bir bölümünde Bercan ve İran konusunda Amerika'da Joe Biden hükümetinin tutumuna da değindi. Kapsamlı ortak eylem planı, Bercam nükleer anlaşması ve Amerika'nın tutumları hakkında Çin medyasıyla 22 Mart tarihinde konuşan Lavrov, iki ülke arasında nükleer konuda anlaşmaya varmak için fırsatın olduğunu ifade etti.
Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı, İslam Mezheplerini Yakınlaştırma Kurumu Başkanı Hamid Şehriyari ile dün yaptığı görüşmede, İslam mezhepleri arasında yakınlaşmanın Amerika ve İsrail'in İslam ülkelerini parçalamak ve dini ve etnik meselelere dayanan savaşların başlamasına dair planlarını etkisizleştirdiğini belirtti. İran'ın Lübnan Elmenar sitesine dayanarak verdiği habere göre Şeyh Naim Kasım, dün İran Kültürel Ataşesi Abbas Hamyar ve beraberindeki heyetinde katıldığı toplantıda, İslam mezhepleri yakınlaştırma harekatı, tefrika oluşturanları, tekfiriler ve kültürel ile meydan terörizmine karşı mücadeleden kesin ve etkili bir karşılık olduğunu belirtti. Şeyh Naim Kasım, bu hareketin Müslüman ülkelerinin parçalanması ve fırkacılık ile mezhep anlaşmazlıklara dayalı savaşların başlatılmasına dair Amerika ve İsrail planlarını başarısız kıldığını belirtti.
Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah, Amerika'nın eskisi gibi olmadığını, çöküş sürecinde bulunduğunu ve Siyonist rejim İsrail'in de patronu gibi dağılım ve çöküş sürecinde olduğunu belirterek, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyn'in de bunu daha önce vurguladığını söyledi. El Meyadi'nin bildirdiğine göre Seyit Hasan Nasrullah dün akşam Lübnan Müslüman Ulema Derneği Mütevelli Heyeti Başkanı Şeyh El-Gazi Ahmet El-Zeyn'i anma töreninde Şeyh Ahmet El-Zeyn'in her zaman Filistin ülkülerini desteklediğini ve Filistin ülkülerini yok eden her türlü çalışmaya karşı olduğuna işaretle Filistin'in kurtuluşu için tek umudun direniş olduğunu söyledi. Nasrullah, direniş eksenin en zor ve en tehlikeli tarihi dönemini geride bıraktığını belirterek, tehditlere karşı ciddi girişimlerde bulunduğunu ve kabiliyetlerini güçlendirdiğini, İsraillerin ise direnişin artan gücünden endişe ederek savaş tehdidi savurduklarını fakat savaştan korktuklarını vurguladı. Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Yemen Barış Müzakerelerine de değinerek, sahtekar medyanın Suudilerin lehine onları mazlum göstermeye çalıştığını, Suudilerin barış yanlısı fakat Ensarullah'ın barışı reddettiğini göstermeye çalıştıklarını, fakat Suudilerin savaşın sona ermesi için önerilerinin Yemen'e karşı yeni medyatik savaş olduğunu söyledi. Yemenlilerin akıl ve siyasette büyük olduklarını ve onların kandırılamayacaklarını belirten Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri, kuşatma kaldırılmadan ateşkesin mütecaviz güçlerin meydanda gerçekleştirmekten aciz olduklarını, sosyal baskı ile kazanmak istedikleri anlamında olduğunu ifade etti.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Amerika Dışişleri Bakanlığı tarafından 30 Mart'ta yayımlanan İnsan Hakları raporuna ilişkin açıklama yayımladı. Rast Haber'in bildirdiğine göre bakanlıktan yapılan açıklamada, Amerika Dışişleri Bakanlığı'nca her yıl 190'dan fazla ülke için hazırlanan insan hakları raporları 30 Mart 2021 tarihinde yayımlanmıştır. Bu çerçevede hazırlanan Türkiye İnsan Hakları raporunun bu yılda kaynağı belirsiz iddialar temelinde objektiflikten uzak bir şekilde kaleme alındığı ve ülkemize yönelik asılsız iddialar ve ön yargılı yorumlar içerdiği görülmektedir denildi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına ayrıca şöyle yazıldı: ülkemizin insan haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik iradesi tamdır. 2 yıl önce açıklanan yargı reformu stratejisinin ardından ahiren kamuoyuyla paylaşılan insan hakları eylem planı bu iradenin somut göstergesidir. Türkiye, demokrasi ve hukukun üstünlüğü temelinde kendi vatandaşlarına ilaveten ev sahipliği yaptığı milyonlarca kişinin haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalarını kesintisiz sürdürecektir.
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Halkların Demokratik Partisi HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada iddianamenin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iadesini kararlaştırdı. Euronews'un bildirdiğine göre Anayasa Mahkemesi aynı gün içerisinde HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilinin düşürülmesinin iptali istemiyle yapılan başvuruyu yetkisizlik nedeniyle oy birliğiyle reddetmişti. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu gündem toplantısında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin tarafından HDP'nin kapatılmasına ilişkin açılan davada ilk incelemeyi yaptı. İddianamede usul eksiklikleri tespit eden Genel Kurul, eksikliklerin tamamlanması için başvurunun Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iadesine karar verdi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının eksikleri tamamlayarak iddianameyi Anayasa Mahkemesi'ne sunmasının ardından yeniden ilk inceleme yapılacak. Genel Kurul daha sonra belirlenecek bir günde tekrar toplanarak iddianamenin kabul edilip edilmediğine karar verecek.
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına bağlı Devlet Sosyal İnovasyon ve Vatandaşlık Hizmetleri Dairesi Başkanı, Siyonist İsrailli doktorların Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki ağır masraflarına değindi. Kafkasya Gerçekleri haber sitesinin bildirdiğine göre, Devlet Sosyal İnovasyon ve Vatandaşlık Hizmetleri Dairesi Başkanı Ulvi Mehdiyev yaptığı açıklamada, Karabağ Savaşı'nda gözünden yaralanan yaklaşık 150 kişi için İsrail doktorlar tarafından 1 milyon manatlık bir yardım yapılmasının kararlaştırıldığını duyurdu. Mehdiyev söz konusu İsrail doktorların yolculuğu için çok masraf yaptıklarını söyledi. Fakat Bakü haber çevreleri söz konusu İsrail doktorların sözde hayır işlerinde bulunarak 44 günlük Karabağ Savaşı'nda yaralılara müdahale ve muayenelerini yaptıklarını propaganda ettiler. Bu arada Taslim Haber'in bildirdiğine göre Karabağ Savaşı sırasında Siyonist rejim 12. kanalı iki ülke arasındaki çatışmalardan görüntüler yayınlayarak Bakü ve Tel Aviv arasındaki silah işbirliği hacmine değindi.
Suriye haber kaynakları onlarca IŞİD teröristinin Amerikalılar tarafından Suriye'de Hasekedeki illegal üssüne intikal ettirildiğine değindi. Suriye resmi haber ajansı Sanlı'ya göre işgalci Amerikan askerleri dün helikopterle 40 IŞİD teröristini Hasekeli doğusunda bulunan El Hol hapishanesinden El Şeddadi kentindeki illegal üslerine intikal ettirdiler. Geçen haftada Suriye muhaliflerine bağlı haber çevreleri Suriyeli olmayan tutuklu 9 IŞİD teröristin ülkenin kuzeydoğusunda Hasekeli'deki bir hapishaneden Irak'a götürüldüğünü duyurdu. Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad daha önce yaptığı açıklamada Amerika Hava Kuvvetleri ve sözde IŞİD karşıtı koalisyonun pratikte IŞİD teröristlerinin hava kuvvetlerine dönüştüğünü belirtti. Amerika ve müttefikleri terör grupları ile sözde mücadele bahanesiyle Suriye hükümetinin izni olmadan bu ülkede asker bulunduruyorlar.
Ve Irak Meclisi'ndeki milletvekilleri seçimlerin düzenlenmesi için 7 Ekim tarihinde meclisin feshedilmesine dün karar verdiler. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Iraklı milletvekilleri ayrıca dünkü oturumda 2021 yılı bütçesini onayladılar. El Fetih Koalisyonu'ndan Fadıl El Fatlavi'de bir süre önce yaptığı açıklamada milletvekillerinin Amerika'nın seçim dosyasına müdahale planlarını rasat edeceğini duyurmuştu. Iraklı diğer milletvekili Bedir Hamid Abbas da Amerika'nın Irak'taki erken seçimlere müdahalesi konusunda uyarıda bulunarak bu müdahalenin seçimlerin itibarını zedeleyeceğini duyurdu.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor.
Bu sabahki ilk yorumumuz Suudi Arabistan'ın döviz rezervlerinin azalması konusunda. Kral Salman'ın Suudi Arabistan'da iktidara gelmesinin üzerinden 6 yıl geçiyor. Dış siyasette aldığı yenilgileri ilaveten ülkenin döviz rezervi de son 10 yılda en düşük seviyeye gerilemiştir. Salman bin Abdülaziz ağabeyinin 2015'te ölümünün ardından Suudi Arabistan'da kral oldu. Son 6 yılda Suudi Arabistan özellikle de ekonomi ve bölgesel strateji ve konum açısından geriledi. Halbuki Salman iktidara gelmeden önce Suudiler bütçe açığı ve sorunu yaşamıyordu. Ancak son yıllarda bu zengin Arap ülkesi bütçe açığı adlı bir sorun ile sık sık karşı karşıya geliyor. Riyad hükümeti geçen yıl 70 milyar dolar bütçe açığı ile karşı karşıya kaldı. Suudi Arabistan'ın döviz rezervleri ise geçen Şubat'ta son 10 yılda en düşük seviyeye geldi. Suudi Arabistan Merkez Bankası raporlarına göre bu ülkenin Şubat ayındaki döviz rezervleri 77,8 milyar dolar azalma ile 441,3 milyar dolara ulaşmıştır. Bu rakam ise son 10 yılda en düşük seviye sayılıyor. Ocak ayında ise Suudi Arabistan'ın döviz rezervleri 450,1 milyar dolar oldu. Bu denli döviz rezervinin son 10 yıldaki azalışı eşsiz bir azalmadır. Öyle ki sadece Kasım 2010'da Suudi Arabistan'ın döviz rezervi mevcut dönemden daha azdı. O dönemde ise döviz rezervi 438,4 milyar dolardı. Tabii Kral Salman'ın negatif karnesi sırf ekonomik boyut taşımıyor. Dış siyasette de Suudi Arabistan aralıksız başarısızlıklar ve yenilgiler tattı. Kral Salman ve pratikte oğlunun iktidara gelişi, Yemen'e karşı savaşı, yani Arap dünyasının en yoksul ülkesine karşı savaşı başladı. Bu savaşın başlamasının üzerinden 6 yıl geçti ancak Suudiler galebe çalamamalarına ilaveten bu savaşın mağlup tarafı haline bile geldiler. Zaman geçtikçe bu yenilgi daha da büyümektedir. Öyle ki batılı ortakları ve Birleşmiş Milletler bile telaşlanıp Riyad'ın yenilgisinin hasarlarını ve zararını azaltmaya çalışıyorlar. Tabii Suudi Arabistan'ın ekonomik düşüşü, özellikle de döviz rezervinin azalmasının asıl nedenlerinden biri de Yemen'e karşı savaşın devam etmesidir. Yemen'e karşı savaşın başında Suudilerin döviz rezervi 700 milyar dolar kadardı. Ancak bugün bu rakam 441 milyar dolar kadar gerilemiştir.
Diğer bir sorun da bölgesel çapta İran İslam Cumhuriyeti ve küresel çapta Rusya ile rekabet halinde olan Amerika ile kol kola gezinen Ali Suud'un Tahran ve Moskova ekonomilerine zarar vermek amacıyla petrol fiyatlarında indirim peşinde koşmasıdır. Petrol ve petrol gelirleri Suudi Arabistan için iç sorun olsa da İran'la dış politika alanında bölgesel rekabeti ilerletmek için Suudilerin petrolü araç olarak kullanmaya çalışması Salman bin Abdülaziz'in olumsuz dış politika sicilinde bir başka adımı oldu. İran ve Rusya düşen petrol fiyatlarının doğurduğu sonuçların üstesinden geldiler ve ekonomileri çökmedi. Ancak Suudi Arabistan'ın petrol gelirleri düştü, bu da döviz rezervlerini düşürdü. Ayrıca Suudi militarizmi de bir iç meselesidir. Ancak dış politika alanında takip edilen bir husus olmuştur. Yani Ali Suud kraliyet ailesindeki güç tabanını zayıf bir şekilde dizayn eden Salman bin Abdülaziz ve oğlu Muhammed, iktidarda kalmak ve bölgesel rekabeti rakiplerine kaptırmamak için Amerika Birleşik Devletleri ve birkaç Avrupa ülkesinin desteğini aradılar. Ve bu ülkelerde Suudi dolarlarına göz diktiler ve bu desteği büyük silah alımları şartına bağladılar. Bu bağlamda en doğru ifade Suudi Arabistan'ı bir sağbal ineğe benzeten eski Amerikan Başkanı Donald Trump tarafından kullanıldı. Suudi Arabistan'ın Amerika Birleşik Devletleri ve birkaç Avrupa ülkesiyle olan büyük petrol anlaşmalarına rağmen Riyad ve Washington arasındaki ilişkileri, Amerika'daki hükümet değişikliği ve Joe Biden'ın iktidara yükselmesi nedeniyle gerildi. Bu hem döviz rezervlerinin azalmada hem de Suudi Arabistan'ın ekonomik sorunlarını artırmada bir faktör oldu. Ayrıca Kral Salman'ın dış politika sicilinde de bir başarısızlığa yol açtı.
Değerli dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Amerika'da ırkçılık ve ayrımcılığın devam etmesi konusunda. Şiddet ve etnik ayrımcılığı Amerika toplumunda ciddi ve yaygın bir sorun olmaya devam ediyor. Birçok göçmen ve beyaz olmayan insan ciddi şekilde saldırıya uğruyor. Son gelişmede 65 yaşındaki Asyalı bir kadın New York'un Manhattan bölgesinde yürüyüşe çıktığı sırada güpegündüz bir kişi tarafından saldırıya uğrayıp adamın tekmeleriyle yere serilerek dövüldü. Bu olay son aylarda Asyalılar ve beyaz olmayanlar da dahil olmak üzere farklı ülkelerden gelen göçmenlerin saldırıya uğradığı ikinci olaydır. Asya kökenli Amerikalılar merkezine göre Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Asyalı Amerikalı yaşlıların yarısından fazlası koronavirüs salgını sırasında ırkçı duyguların kurbanı oldu. Eski Başkan Donald Trump'ın şiddetle COVID-19 salgını için Çin'i suçlu tutması ve bu yöndeki iddiaları da bu saldırıları yoğunlaştıran faktörlerden biridir. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Asya kökenli vatandaşlara karşı nefreti durdurun topluluğu direktörü Catherine Ramakrishnan şöyle diyor. 2020 yılına kadar Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Asyalılara karşı koronavirüs salgını ile ilgili 2800'den fazla bağnazlık ve nefret saçan suç raporu oldu. Birçok benzer olay da gizli kaldı. Göçmenlere yönelik ırk ayrımcılığı ve şiddet meselesi Amerikan toplumunda yeni bir konu olmasa da son 4 yılda eski Amerika Başkanı Donald Trump'ın yaklaşımı nedeniyle şiddetlendi. Öyle ki yargı sürecinde bile cezalandırma için bir acele söz konusu değildir. Bu bağlamda George Floyd'un aile avukatı Jeff Storms, Amerikan halkını siyahilere karşı kasıtlı suçlara kayıtsız kaldıkları için eleştirip Amerikalıları siyahilere yönelik baskılara kayıtsız kalmamaya çağırdı. George Floyd, Mayıs 2020'de Minneapolis'te Minnesota'da bir Amerikan polis memuru tarafından vahşice öldürülen siyahi bir Amerikan vatandaşıydı.
Öte yandan bu vahşice girişim birçok Amerika eyaletinde sivil protestolara yol açmasına, şiddet ve ırk ayrımcılığı çok sayıda vatandaş ve insan hakları aktivisti tarafından bir kez daha kınanmasına rağmen cinayeti gerçekleştiren polise karşı herhangi bir işlem yapılmadı. Koronavirüs salgını devam ettiği bir sırada renkli deriller ve göçmenlerin daha zor durumda kaldığı söylenebilir. Koronavirüs aşılanması, ilaç ve tedaviye erişim sürecinde hatta mezarlıklarda bile yaygın ayrımcılığa maruz kaldıkları söylenebilir. Tommy Hill bu hususta şöyle bir rapor yayımladı. Sistematik ırkçılık Amerikan kamu yaşamında eleştiriliyor ancak Amerikan mezarlıklarında da gizlice uygulanıyor. Öyle ki Oakland Springs mezarlığındaki yetkililer sadece beyazların gömüldüğü mezarla eyaletin siyahi polisi direktör yardımcısının gömülmesine izin vermelidir. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Amerika'nın bu kentindeki korona aşılanmasında ırksal eşitsizliği doğrulayıp siyahi ve Latino vatandaşların beyaz ve Asyalı vatandaşlara kıyasla çok düşük bir yüzdesinin korona aşısı aldığını söyledi. Ayrımcılık Amerika toplumunun inkar edilemez bir gerçeğidir. Başkan Joe Biden son dönemde Amerika'da sistematik ayrımcılığı ve ırkçılığı kabul edip reform yapma sözü vermesine rağmen beyaz üstünlükçü düşüncenin ayrımcı yazılı ve yazılı olmayan yasaların etkisi, göçmenlere ve siyahilere ve onların eğitim ve refahı gibi imkanlara erişim eksikliği, ırk ayrımcılığının faillerine karşı cezai tedbirlerin olmaması, tüm sloganlara rağmen göçmenlerin ve beyaz olmayan insanların baskı ve taciz altında kalmasına ve ayrımcılığın fiilen ortadan kalkmamasına neden olmuştur. Halbuki Biden seçim kampanyasında bu ayrımcılığı kaldırma sözü vermişti ve slogan olarak bu hususu kullanmıştı. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şamsi 12 Ferverdin 1400, Hicri Kameri 18 Şaban 1442 ve Miladi 1 Nisan 2021 Perşembe. ...42 yıl önce böyle bir günde Hicri Şamsi 12 Ferverdin 1358'de Müslüman İran Milleti İslam İnkılabı zaferi kavuştuktan sonra düzenlenen ve 2 gün süren bir referandumun sonunda tarihi bir seçim yaptı. Bu referandumda İran Milleti %98.2'lik olumlu oy oranı ile İran'da İslam Cumhuriyeti nizamına evet verdi. O günden sonra her yıl 12 Ferverdin günü İran İslam Cumhuriyeti günü olarak da İran'da kutlanmaya başlandı. Gerçi Müslüman İran Milleti İslam İnkılabı sırasında defalarca ülkelerinde İslam Cumhuriyeti nizamını da istediklerini ilan etmişti. Ancak İmam Hümeyni İslam İnkılabı zafere kavuştuktan sonra ülkede bir referandum düzenlenmesine ve ülkenin de gelecek siyasi nizamı hakkında halkın görüşüne başvurmasına da vurgu yaptı. Yapılan bu referandum İslam nizamın karşıtların münzevi etmekte kalmadı. Aynı zamanda tüm dünyaya da Müslüman İran milletinin İslam dininin talimine dayanan halkçı ve demokratik bir nizam istediğini gösterdi. İran İslam Cumhuriyeti nizamının büyük kurucusu rahmetli İmam Hümeyni İran'da İslam Cumhuriyeti nizamının ilan edilmesi dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında şu ifadelere de yer verdi. Hepinize onca gencin şehadeti ve onca dayanılmaz acıların ardından düşmanı dize getirdiniz ve kesin kararınızla İslam Cumhuriyeti nizamına evet dediğiniz ve ilahi adalet hükümetini de ilan ettiğiniz gün kutlu olsun. Bu hükümette milletin tüm kesimleri bir ve eşittir ve ilahi adalet nuru her tarafı aydınlatacaktır ve Kur'an-ı Kerim ve sünnetin de rahmet yağmuru herkesin üzerine eşit olarak yağacaktır. Kırk üç yıl önce bugün Hicri Şems'i 12 Ferverdin 1357'de İran önde gelen alim ve fakih Ayetullah Mirza Bulfaz Zahidi vefat etti. Bu ünlü alim despot şah rejimine karşı başlatılan kıyamda önemli katkılarda bulundu. ...31 yıl önce bugün Hicri Şems'i 12 Ferverdin 1369'da ünlü İranlı araştırmacı Hüseyin Emadzade İsfahani vefat etti. Onun ünlü eserleri arasında İslam Dünyası ve Dünyada İslam adlı eserlerine değinebiliriz. Sekiz yıl önce bugün Hicri Şems'i 12 Ferverdin 1392'de İranlı sinema ve televizyon oyuncusu Asal Bedi'yi vefat etti. Hicri Şems'i 1356'da Tahran doğumlu olan Bedi, Hicri Şems'i 1375'te Kianush Ayari'nin yönetmeninde Var Olmak veya Olmamak isimli filmde de rol almakla profesyonel sinema hayatına ayak bastı. ...1116 yıl önce bugün Hicri Kameri 18 Şaban 326'da İmam Zaman Aleyhisselam'ın 3. özel temsilcisi Ebu'l-Kasım Hüseyin bin Ruh Nobati vefat etti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Türkiye'den köşe yazarları. Değerli dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz. Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere. Milli Gazete, İsrafta yeni boyut, kayyum başkan danışmanlık için 350 bin lira ödedi. Yeni Asya, İçişleri Bakanlığı'ndan salgın tedbirlerine ilişkin yeni genelge. Ve Yeni Şafak. Bahçeli, yeni anayasa stratejik hedefimiz. Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Emre Kongar 30 Mart tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde Kanal İstanbul Katmerli İhanet başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, doğası ve tarihsel dokuyu tahrip eden, ekolojik ve meteorolojik dengeleri bozan, Karadeniz'i ve Marmara'yı olumsuz etkileyen, su kaynaklarını kurutan, deprem ve tsunami risklerini arttıran, Türkiye'nin boğazlar üstündeki egemenlik hakkını belirleyen Montreux'u tartışıl hale getiren, kentin bir kesimini öteki kesiminden ayıran, vatandaşları yerlerinden yurtlarından eden, hem nüfus ve trafik yoğunluğu, hem ulaşım masraflarını, hem vergi yükünü, hem de hayat pahalılığını arttıran, toprak yağmasını teşvik eden ve bunu yabancılara pazarlayan, çevre ve şehircilik açısından tümüyle yanlış olan, maliyeti inanılmaz derece yüksek olan ve bu maliyeti dolayısıyla ülkenin kıt kaynaklarıyla yapılabilecek pek çok hizmetin önünü kesen bu projeye karşı olduğunu açıkça ilan etmiştir diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hemşerilerinin duygu ve düşüncelerini dile getirerek Kanal İstanbul projesini İstanbul'a katmerli ihanet projesi olarak nitelemiştir. Çünkü İstanbul halkı da büyük bir çoğunlukla bu projeye karşıdır. Artı bir araştırma şirketinin yaptığı araştırmaya göre İstanbulluların %72.4'ü Kanal İstanbul'un yapılmasına karşıdır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Kanal İstanbul anketi sonuçlarına göre de İstanbul halkının %64.2'si projeye karşıdır. Dolayısıyla bakanın açıklamasında vatandaşlardan ve belediyelerden gelen talep ve itirazların değerlendirildiği iddiası gerçeklere aykırıdır. İstanbul'a, çevreye ve ülkeye çok büyük ve geri döndürülmesi olanaksız zararlar verecek bu Kanal İstanbul projesinin çok başka iki yönü daha var. Birinci olarak bu projeyle iktidarın çok iyi bildiği toprak yağması ve ihale rantı, bugüne kadarki yağma ve ihale rant sınırlarını çok aşan, çok büyük boyutlara ulaştırılmış ve üstelik Katarlılara da pazarlanmış olmaktadır. İkinci olarak yararlı hizmetler için kullanılabilecek ülke kaynaklarını çok büyük oranda çarçur edecek olan bu proje dış politika konusunda da bir sorun yaratacak ve Montreux tartışmayı açacaktır. Meclis Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı'nın kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nden Türkiye'yi tek başına tek bir kararla çekmesi konusunda, belki bugünkü Cumhurbaşkanı olmaz da bir başkası gelip Türkiye'yi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden de Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nden de çekebilir mi sorusuna yanıt verirken, evet, yapabilir. Bunu sadece bizim Cumhurbaşkanımız ya da Bakanlar Kurulumuz değil, Almanya'da yapabilir, Amerika'da yapabilir demiş. Ve bu konudaki tartışmayı yeniden gündemin başına oturtmuştur. Her ne kadar Montreux konusunda söylediklerini ben herhangi bir anlaşma, sözleşme ismi zikretmedim. Soruyu soran gazeteci arkadaşımız iyi niyetiyle bazı anlaşmaları zikrederek sordu. Ben de iç hukuktaki düzenlemelerden bahsettim. Bunun Montreux dahil bazı anlaşmaların nasıl tartışma konusu olduğunu sorguluyorum. İşin hukuki boyutuyla insanlar iş yapmazlar. Hukuk tekniği bakımından konuştuk diyerek geri atmışsa da. Cumhurbaşkanı'nın tek başına tek bir kararla meclisin oy birliğiyle kabul ettiği bir sözleşmeden ülkeyi çekebileceğini belirtmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihine büyük bir leke olarak geçmiştir.
Taha Akyol, 30 Mart tarihli Karar Gazetesi'nde Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Örnek Bir Kurum başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde kurumların yeri ve nasıl çalıştığına dair tipik örnek Merkez Bankası'dır. Merkez Bankası çünkü kanunen bağımsız olduğu gibi işlemlerinin etkisi de kısa sürede piyasalarda görülüyor. Konya Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun son açıklamasıyla başlayalım. Bloomberg Televizyon'da Çağan Koç soruyor. 2 yılda 3 başkan değişmesi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın bağımsızlığını kaybettiği düşüncesine yol açtı. Ne dersiniz diyen yazar yazısının devamında şunları belirtiyor.
Başkan Kavcıoğlu cevaben Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nda kararların para politikaları kurulu tarafından alındığını söylüyor. Kurul vurgusu yapıyor. Bu bir. İkincisi, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın hukuken bağımsız olduğunu söylüyor. Yani bankanın hukuki statüsünü öne çıkarıyor. Dikkat ettiniz mi? Güven vermek için kurul ve hukuk kavramlarına başvuruyor. Cumhurbaşkanının Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası üzerindeki yetkilerinden bahsetmiyor. Cumhurbaşkanlığı sisteminin devlet yönetiminden yarattığı en büyük sorun budur. Kurallar, kurumlar ve kamusal hukuki statüler, Cumhurbaşkanı muazzam yetkileri ve siyasi ağırlığı karşısında zayıflamış formalite haline gelmiştir. Bunun en veciz ifadesi laf dinlemedi, görevden aldık ifadesidir. Halbuki modern devlette merkez bankaları laf dinlemesinler diye araçsal bağımsızlığa sahiptirler. Politik iradenin seçim hesaplarına, siyasi davranışlarına bakmadan milli ekonominin orta ve uzun vadeli istikrarını gözeterek para politikası uygulasınlar diye. Bizde Ecevit hükümeti döneminde Kemal Derviş'in yönetimindeki 2001 reformuyla Merkez Bankası Başkanı, yardımcıları ve banka meclisi üyelerinin atama ve görevden alınma usulleri siyasi iktidar karşısında bağımsızlık sağlayacak şekilde düzenlenmişti. Atama ve görevden almalar tek imza ile değil, Bakanlar Kurulu veya üçlü kararname ile ve 5 yıl gibi sürelerle mümkün olacaktı. Ali Babacan, Mehmet Şimşek ve Başbakanlığı döneminde Ahmet Davutoğlu imza vermeyerek Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın bağımsızlığını korumuşlardı. Cumhurbaşkanlığı sistemi ise tek imza kuralını getirdi. 375 ve ardından 703 sayılı kanun hükmünde kararnamelerle atama şartları gevşetildi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nda ve bütün bürokraside kurumsal hedeflere ulaşılamaması gerekçesiyle Cumhurbaşkanı'na her an yönetici değiştirme yetkisi verildi. İşte 2 yılda 3 Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı değişti. Bunun sorunlarını yaşıyoruz. 130 milyar dolarlık rezerv erimesi, para politikalarında güvensizlik, faizin de enflasyonun da dövizin de yükselmesi.
Cevher İlhan 30 Mart tarihli Yeni Asya gazetesinde Tek Şahıs Yönetimi başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Üzerinden 19 yıl geçtiği halde iktidar partisinde olup bitenler bu partinin hala siyasi ve fikri teşettüt, dağınıklık ve yalpalanmayla savrulduğunu bir defa daha açığa çıkardı. Aylardır süregelen lebalep kongrelerde ve 10 bin kişilik salonda 17 bin kişinin katıldığı ve bütün kuralların yerle bir edildiği son kongrede sloganlarda, şarkılarda ve konuşmalardaki tek adam vurguları, partinin de artık şahıs partisi olduğu vakasını bir kez daha gözler önüne serdi diyen yazar yazısını şöyle sürdürüyor.
Esasen AKP kurucusu ve ilk genel sekreteri, devlet eski bakanı ve başbakan yardımcısı Ertuğrul Yalçınbayır'ın AKP'nin 7. kongresi değerlendirmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın henüz seçildiği ilk kongrede kendi koydukları demokratik kurallara uymadığını ve tek adam yönetimini gösterdiğini söylemesi sistemde ve yönetimde olduğu gibi partisinde de Cumhurbaşkanı'nın partisinde de tek kişilik yönetimin hüküm ferma olduğunu ortaya koyuyor. Yalçınbayır'ın ilk kongrede Tayyip Erdoğan genel başkan seçildi. Daha sonra MKYK'nın belirlenmesi gerekiyordu. Tayyip Bey divan başkanına bir liste sundu. O sırada ben itiraz ettim. İtirazım şunaydı. Tüzüğümüzde liste değil, çarşaf liste vardır. Eğer bunu liste olarak sunacaksanız bu takdirde tek adamın iradesi vardır. Bu genel kurul iradesine ipotek koymaktır. Bunun yapılması fevkalade yanlıştır. Kuralları koymak ve bağlayıcılığına inanmak güvene getirir. Bu kurallar herkesi bağlar. Bakın, benim o itirazım üzerine 2,5 saat kongre yapılamadı sözleri daha baştan işin adabına uyulmadığının tespitiydi. Gerçek şu ki AKP ile tek kişilik şahıs yönetimi siyasete sirayet etti. 12 Eylül darbesinden kalma %10 seçim barajıyla halkın yarısına yakınının iradesinin meclis dışında kaldığı 3 Kasım 2002 seçimlerde %34,29 oy oranı ile 363 milletvekili çıkararak parlamentonun %65'ini doldurdu.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsu'da Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsü'de Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsü'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte, sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ferverdin, İslam Cumhuriyeti referandumu yıl dönümü.
Muhterem dinleyiciler, İran İslam İnkılabı zafere kavuştuktan sonra İran'ın yeni nizamının ne olmasıyla ilgili düzenlenen tarihi referandumun yeni durumunda sizlerle birlikteyiz.
Seçimler her ülkede demokrasinin gerçekleşmesinin temel direklerinden biri sayılır. Demokratik nizamların kurulmasında önemli bir ilke, İran İslam İnkılabı zafere kavuştuktan sonra Kutsal İran İslam Cumhuriyeti nizamının kurulması için düzenlenen referandumda üzerinde önemli durulan bir ilkeydi. Bu büyük ve tarihi referandumda milletin oylarına başvurulmakla milletin ülkenin siyasi gelişmesi ve kalkınmasında gerçek değeri ve konumu da belli oldu.
İran İslam İnkılabı zafere kavuştuktan sonra her yıl düzenlenen ve sayılara da 40'a yaklaşan seçimler İran İslam Cumhuriyeti nizamında seçimlerin önemini ve nizamın dini demokrasi altyapılarının pekiştirilmesinde de önemini açıkça ortaya koyan bir gerçektir. İran'da demokrasi yolunda atılan büyük adımların ilki, Nisan 1979 tarihine denk gelen Hicri Şems'i 12 Ferverdin günü düzenlenen tarihi ve kader belirleyici referandumun düzenlenmesiyle atılmaya başlandı. Bu referandum, İmam Hümeyni'nin önerisi üzerine ve İran İslam Cumhuriyeti nizamının kurulması. Thank you.